Ayrım 13.
Günümüzde gençlerin bağlılıkları bir yanda ana babaları, diğer yanda devlet olmak üzere ikiye bölünmüştür. Eğer çocuklar bir gün tümüyle devlete bağlı hale gelirlerse, dünyanın bugünden çok daha fazla kanı susamış hale geleceğinden korkmak için büyük bir neden doğacaktır. Bence enternasyonalizm sorununa bir çözüm getirmedikçe, devletin çocukların eğitiminde ve bakımından giderek payının artması öylesine ölümcül tehlikeler doğuruyor ki, tartışma götürmez yararlarını gölgeliyor. Bunun karşısında eğer uluslararası bir devlet kurulur da, uluslar arasındaki anlaşmazlıkları yasalarla çözebilirse, durum tümüyle farklı olur. Böylesi bir hükümet hastalık biçimindeki milliyetçiliğin herhangi bir ülkenin eğitim programında yer almaması doğrultusunda yasa çıkartabilir. Her yerde uluslararası süper devlete bağlılığın öğretilmesi ve enternasyonalizm duygusunun bugünkü ulusal bayrağa bağlılığın yerini alması konusunda zorlayıcı olabilir. Bu durumda aynılık tehlikesi çok büyük ve farklı olmaya karşı baskı çok yoğun olacaksa da savaş tehlikesi ortadan kaldırılacaktır. Sonuç olarak babanın yerini devletin alması, eğer devlet enternasyonelse insanlık için bir kazanç, yok bunun tersi ulusal ve militaristse insanlığı savaşa sürükleme konusunda artan bir tehlikedir. Aile hızlı dağılmakta, enternasyonalizm ise ağır aksak gelişmektedir. Bu nedenle mevcut koşullar büyük kuşkular yaratmaktadır. Ama geçmiş oranla enternasyonalizm, gelecekte daha hızlı gelişebileceği için umutsuz değiliz. Belki de geleceği bilmemiz iyi. Böylece umut besleme şansımız doğuyor. Bölüm 16. Boşanma. Belli nedenlerden ötürü bir kurum olarak boşanmaya çeşitli çağlarda ve birçok ülkede izin verilmiştir. Boşanma hiçbir zaman tek eşli evliliğin almışığı olmamış bir takım özel nedenler sonucu, evliliğin yürümesi olanaksız duruma girdiğinde zorlukları hafifletici bir rol oynamıştır. Bu konudaki yasalar değişik yer ve zamanlara göre farklılıklar göstermektedirler. Günümüzde de oldukça çeşitlidir, o kadar ki Birleşik Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde boşanma tümüyle yasaklanarak en uç noktaya ulaşırken Nevada'da boşanma nedenleri: evden kaçma, sahtekarlık, yüz kızartıcı suç, ayyaşlık, evliliğin başından boşanma gününe dek süren iktidarsızlık, zulüm, aileyi bir yıl ihmal ve deliliktir. Bunun tam ters ucu görünmektedir. Hristiyan olmayan ülkelerin pek çoğunda boşanma koca için kolayca gerçekleştirilen bir şeydir. Bir bölümünde ise boşanma kadınlar için oldukça kolaydır. Musa'nın yasası boşanma hakkını kocaya vermektedir. Çin yasası ise kadın evlenirken getirdiği çeyizini geri götürmesi koşuluyla boşanmaya izin vermektedir. Katolik kilisesince evlilik kutsal olduğu için ne olursa olsun boşanmaya izin verilmemektedir. Ama uygulamada bu sıkılık, özellikle dünyanın ileri gelenleri söz konusu olduğunda, evliliğin hükümsüzlüğüne ilişkin birçok neden bulunduğu için bir oranda yumuşamaktadır. Hatırlarsanız Marlborough Dük ve Düşesi olayında kadın evlenmeye zorla itildiği için evlilik geçersiz sayılmıştı. Hristiyan ülkelerde boşanmaya gösterilen hoşgörü protestanların oranına bağlıdır. Hepimizin bildiği gibi Milton boşanmanın lehinde yazmıştı çünkü koyu bir protestandı. İngiliz kilisesi kendisini protestan saydığı günlerde boşanmayı sadece evlilik dışı cinsel ilişkilerde uygulama alanına sokuyordu. Bugünse İngiliz din adamlarının büyük çoğunluğu her türden boşanmaya karşılar. İskandinavya'da kolayca boşanmayı sağlayan yasalar bulunmaktadır. Aynı şey ABD'nin protestan bölgelerinin birçoğu için de söz konusudur. İskoçya, İngiltere'den daha fazla boşanmadan yanadır. Fransa'da kiliseye karşıtlık kolay boşanmayı doğurmuştur. Sovyetler Birliği'nde eşlerden herhangi birisinin isteğiyle boşanma gerçekleştirilebilmektedir. Fakat evlilik dışı cinsel ilişkiye ve gayrimeşru çocuk sahibi olmaya ne toplumsal ne de yasal herhangi bir ceza verilmediği için Rusya'da evlilik diğer yerlere oranla önemini yitirmiştir. Boşanmanın en garip yanlarından biri sık sık ortaya çıkan töre ile yasa arasındaki farklılıktır. Yasalarla boşanmaya getirilen kolaylıklar her zaman büyük sayıda boşanmalara yol açacağı anlamına gelmez. Çin'de devrim öncesi boşanma hemen hemen hiç bilinmezdi. Konfüçyüs örneğine rağmen saygın bir hareket olarak kabul edilmezdi. İsveç karşılıklı anlaşmayla boşanmaya izin vermekte ama bu herhangi bir Amerika Birleşik Devleti eyaletinde boşanma nedeni olarak kabul edilmemektedir. Ne var ki elimde bulunan karşılaştırma yapabileceğim en son 1922 rakamlarına göre İsveç'te boşanma %24 iken Amerika Birleşik Devletleri'nde %136'dır. O günlerden bu yana toplam boşanma ve geçersiz evlilik sayısı İsveç'te 1923'te 1531'den 1927'de 1966'ya çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise %13.4'ten %15'e çıkmıştır. Bence töre ile yasa arasındaki bu farklılık önemlidir. Bu konuda her ne kadar kolay boşanma sağlayan yasadan yanaysam da, bana göre ana baba eksenli aile biçim olarak var olduğu sürece çok aşırı durumlar dışında boşanmaya törenin karşı çıkmasında güçlü nedenler bulunmaktadır. Bu görüşü evliliği sadece bir cinsel birliktelik olarak değil, her şeyin ötesinde dölün devamında ve çocukların yetiştirilmesinde bir işbirliği olarak gördüğümüz gibi, böyle ele alınan evlilikler başta ekonomik olmak üzere bir dolu nedenle yıkılmaktadır. Ama bu durum gerçekleşirse boşanma da ortadan kalkacaktır. Çünkü boşanma evliliğin varlığına bağlı, bir anlamda emniyet sübabı görevini yerine getiren bir kurumdur. Bu nedenle biz tartışmamızda ana baba eksenli aileyi kural olarak ele alacağız. Genelde Protestan ve Katolikler boşanmaya ailenin biyolojik gerekleri açısından bakmamışlar, tersine dinsel günah kavramıyla ele almışlardır. Katoliklere göre evlilik Tanrı'nın gözünde bozulmaz olduğundan, iki kişi bir kez evlendiler mi eşlerden biri yaşarken diğeri her ne olursa olsun günaha batmadan başkasıyla cinsel ilişkide bulunamaz. Protestanların boşanmadan yana olmalarının altında kısmen Katolik dinsel ayin öğretisine karşı olmaları, kısmen de evliliğin bozulmazlığının evlilik dışı cinsel ilişkilere neden olacağını düşünmeleri yatmaktadır. Ve boşanmayı kolaylaştırmanın zinayı azaltmanın önündeki engelleri kaldıracağına inanmaktadırlar. Evliliğin sona ermesinin kolay olduğu Protestan ülkelerde evlilik dışı cinsel ilişkiye çok kötü gözle bakılmakta, boşanmanın söz konusu olmadığı ülkelerde ise evlilik dışı cinsel ilişki bir günah olarak görünmekte, hele erkekler söz konusu olduğunda tümüyle göz ardı edilebilmektedir. Boşanmanın son derece güç olduğu Çarlık Rusyası'nda Gorki'nin politik düşünceleri hakkında ne düşünülürse düşünülsün, özel yaşamına ilişkin herhangi kötü bir şey söylenmemiştir. Amerika'da ise tam tersine, kimse Gorki'nin politik düşüncelerini aldırmamasına karşın, ahlaksal açıdan her yerde horlanmış, hiçbir otel gecelemesi için ona yatak vermemiştir. Bu konuda ne Katoliklerin ne de Protestanların görüşleri rasyonel bir temele dayanmaktadır. İlk olarak Katoliklerin görüşlerini ele alalım. Kocanın ya da karının evlilikten sonra delirdiğini düşünelim. Bu durumda böylesi sakat bir kökten yeni çocukların dünyaya gelmesi istenemez. Hatta doğmuş bir çocuk varsa ortada, akıl hastası olan kişiyle temas ettirilmemelidir. Kısa ya da uzun aralıklarla akıl hastası olan kişi bilinçli hale gelse bile bu gibi durumlarda çocukların ana babadan tamamıyla ayrılmaları çocukların çıkarınadır. Aklı yerinde olan eşe böylesi durumlarda başkasıyla meşru cinsel ilişkide bulunma hakkını vermeyen hüküm, hiçbir kamusal amacı olmayan ahlak dışı bir zulümdür. Aklı yerinde olan eş son derece acılı bir seçimle karşı karşıya kalmaktadır. Ya kamu ahlakının ve yasaların dediklerine boyun eğerek kendini dizginleyecek ya da gizli ilişkiler kuracaktır. Doğaldır ki bu ilişkiler çocuksuz olacaktır ya da açıkça günaha batmak dedikleri bir yaşamı sürdürecektir. Bu üç durumun üçüne de büyük karşı çıkışlar vardır. Seksten tümüyle vazgeçmek, hele evlilikte belli alışkanlıklar edinmiş biri için son derece acılı bir iştir. İster kadın olsun ister erkek, insanı birden çökertir. Sadece sinirsel bozukluklar yaratmaz. Bu doğrultuda harcanan çaba, huysuz, kıskanç, uyumsuz bir kişilik çıkartır ortaya. Erkeklerde bu kendi kendini dizginlemenin bir anda ortadan kalkıverip, onu zalim bir kişi yapıverme tehlikesi vardır. Evlilik dışı tüm cinsel birleşmenin kötülüğüne inandığı için böylesi bir ilişkiye girdiğinde kendisini nasıl olsa günaha batmış hissedeceğinden tüm ahlaksal engelleri bir yana itiverir. İkinci almışık olan gizli ve çocuksuz ilişkiler en sık rastlanan biçimdir. Buna da yoğun karşı çıkış vardır. Gizlilik hiçbir zaman istenen bir şey değildir ve çocuksuz, üstü kapalı cinsel ilişkiler ne kadar ciddi olursa olsun arzu edilen düzeye erişemez. Ayrıca güçlü kuvvetli ve genç erkek ve kadınlara çocuk yapmayın demek kamu çıkarlarına da aykırıdır. Ama yasaların söylediği gibi çocuklarına deli bir ana ya da baba seçtiğin için sen çocuk sahibi olmayacaksın demek kamu çıkarına daha da aykırıdır. Üçüncü almaşık olan açıkça günah işlemek hem birey hem de toplum için en zararsız çözümdür. Ama birçok durumda ekonomik nedenler bu almaşı olanaksız kılmaktadır. Açıkça günah işleyen bir avukat ya da doktor tüm müvekkillerini ve hastalarını yitirir. Eğitim hizmetlerinde çalışıyorsa o anda işten atılır. Ama eski üniversitelerden birinde çalışıyorsa ve bakanlardan birinin de yakınıysa iş değişir. Eğer ekonomik nedenler açıkça günah işlemeyi engellemiyorsa, bu kez de insanlar toplumsal cezalarla yıldırırlar. Erkekler kulüpleri üye olmaktan, kadınlarsa saygı görüp diğer kadınlarla görüşmekten hoşlanırlar. Bu zevklerden yoksun bırakılmak büyük bir sıkıntının içine gömülmek demektir. Yani sonuçta zenginler ve işleri gereği az ya da çok bohem bir yaşam sürdüren sanatçılar ve benzerleri dışında kalanlar için açıkça günah işlemek oldukça zor bir iştir. İngiltere'nin yaptığı gibi delilik nedeniyle boşanmayı red eden her ülke, karısı ya da kocası deliren erkek ya da kadını katlanılması güç bir yaşama itmektedir ve bunu aklayacak dinsel boş inançlardan başka bir önerme yoktur. Akıl hastalığı için gerçek olan aynı şeyler, zührevi hastalıklar, alışkanlık haline getirilmiş ayyaşlık ve suç işleme için de geçerlidir. Bunların tümü her açıdan evliliği yıkan şeylerdir. Arkadaşlığı olanaksız hale getirirler, çocuk yapma isteğini yok ederler. Ayrıca suçlu ana ya da babanı çocukla birlikte olmasına izin verilemez. Böylesi durumlarda boşanmaya karşı çıkabilecek tek bir nokta vardır, o da evliliğin, gafilin üzüntüyle ruhunun temizlediği bir tuzak olarak görülmesidir. Terk etme gerçekten söz konusu olduğunda elbette boşanmanın zemini de doğmuş olacaktır. Bu durumda yasa doğrudan olayın yani evliliğin sona ermiş olduğunu hükmüne bağlamaktadır. Ne var ki sorun yasal açıdan ele alındığında biçimsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, terk etme eğer boşanma gerekçesi ise boşanmak isteyenler bu yola başvuracaklar ve bu gerekçeden dolayı boşanmalar sıklaşıp artacaktır. Kendi içinde son derece tutarlı olan buna benzer başka boşanma gerekçelerinde de aynı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Israrla ayrılmak isteyen birçok evli çift yasanın izin verdiği her çareye başvuruyorlar. Eskiden İngiltere'de olduğu gibi boşanabilmek için erkeğin evlilik dışı cinsel ilişki yanında zalim olması da gerekiyordu. Bu nedenle hizmetçilerin önünde karısını döverek zalimliğine kanıt yaratan kocaları oldukça sık rastlanmaktaydı. Ayrılmak isteyen iki insanın yasa baskısı ile birlikte olmaya zorlanmalarının doğru olup olmadığı başka bir sorun. Ama tüm açık yürekliliğimizle kabul etmeliyiz ki boşanma için hangi gerekçe geçerli sayılırsa sayılsın, birçok kişi boşanabilmek için bu gerekçeleri olanak bulduğu ölçüde abartacaktır. Şimdi yasal güçlükleri bir yana koyup evliliği sürdürmek istemeyen bir şey haline getiren koşulları incelemeye devam edelim. Evlilik dışı cinsel ilişki bana göre boşanma gerekçesi olmamalıdır. İnsanlar dış baskılarla ve güçlü ahlaksal endişelerle kısıtlanmadıkları zaman ara sıra evlilik dışı cinsel ilişkide bulunma iç tepisini duymamazlık edemezler. Böylesi iç tepiler evliliği amacının dışına çıkartıyor anlamına gelmez. Karıyla koca arasında hala devam eden büyük bir aşk söz konusu olabilir ve her ikisi de evliliğin sürmesini şiddetle isteyebilirler. Diyelim ki erkek iş nedeniyle aylarca evinden ayrı kalmak zorundadır. Bu durumda eğer bedensel olarak sağlıklıysa, bu süre içinde karısını ne kadar severse sevsin kadınsız durabilmesi çok güçtür. Aynı şey eğer geleneksel ahlakın doğruluğuna tümüyle inanmıyorsa kadın için de söz konusudur. Böylesi koşullarda sadakatsizlik hiçbir şekilde geleceğe yönelik mutluluğa engel olmamalıdır. Gerçek eğer karı ya da koca bir takım melodramik kıskançlık nöbetlerine tutulmazlarsa her iki eşin de diğerinin önüne çıkabilecek böylesi geçici aşklara göz yumarak evlilik bağlarını korumaları gerektiği söyleyebiliriz. Evlilik dışı cinsel ilişkinin psikolojisi tek eşli evliliklerin benimsendiği ülkelerde bir kişiye duyulan istek bir başkasına duyulan ciddi sevgiyle bağdaşmaz diyen geleneksel ahlakçı saptırılmıştır. Bunun gerçek olmadığını herkes bilir. Gene de herkes kıskançlığın etkisiyle bu gerçek dışı kuramın kuyruğuna takılır ve pireyi deve yapar. Görüldüğü gibi evlilik dışı cinsel ilişki bir başkası kesin bir şekilde tercih edilmediği sürece ne karı ne de koca için iyi boşanma gerekçesi değildir. Bunu söylerken tabii ki evlilik dışı cinsel ilişkiden çocuk doğmamasını öngörmekteyim. Ortaya gayrimeşru çocuklar çıktığında konu çok daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu durum özellikle çocuk evlilik sürerken kadının evlilik dışı ilişkisinden doğmuşsa koca başkasının çocuğunu kendisininkiyle birlikte büyütme durumuyla karşı karşıya kalacak. Hatta eğer skandaldan kaçınılmak isteniyorsa ona kendi çocuğu gibi davranacaktır. Bu evliliğin biyolojik temellerine aykırı düştüğü için katlanılmaz içgüdüsel gerginlikler yaratır. Bu nedenle gebelik önleyici nesneler bulunmadan önce evlilik dışı cinsel ilişkiye verilen önem haklı gösterilebilir. Fakat gebeliği önleyici nesneler evlilik dışı cinsel ilişkiyi çocuk yetiştirmek için birliktelik olan evlilikten farklı kılmayı olanaklı kılmıştır. Bunun sonucu olarak günümüzde evlilik dışı cinsel ilişki eskisinden çok daha az önem verilebilmektedir. Boşanmayı istenir hale getiren iki neden vardır. Bunlar eşlerden birinin akıl hastası, ayyaş ya da mücrim olması ile karı koca arasındaki ilişkilerin biçimidir. Öyle olur ki her ikisinde de kusur olmamasına karşın büyük özveri gerektirebilir. Her ikisinin de önemli işleri olabilir ve onların farklı mekanlarda yaşamalarını zorunlu kılabilir. Öyle bir durum doğabilir ki diğerlerinden nefret etmeksizin eşlerden biri başkasına yürekten bağlanır ve evlilik dayanılması olanaksız bir bağ halini alıverir. Buna yasal bir çözüm bulunamazsa nefretin doğması kaçınılmazdır. Herkesin bildiği gibi böylesi durumlar kişiyi cinayete kadar sürükleyebilir. Evliliğin geçimsizlikten ya da eşlerden birinin başkasına tutulmasından dolayı parçalanmasına, bugün olduğu gibi, kötü gözle bakılmamalıdır. Bu nedenle karşılıklı anlaşarak boşanma böylesi durumlarda en uygun yoldur. Karşılıklı anlaşarak boşanmanın dışında ancak eşlerden birisi sakatsa boşanabilmek için yeni yollar aranmalıdır. Boşanmaya ilişkin yasa düzenlemek son derece güçtür. Çünkü yasalar ne olursa olsun yargıç ve jüri kendi duygularıyla hareket edecekler, karı ya da koca ise yasa koyucunun amaçlarını işi kitabına uydurarak bozacaklardır. İngiliz yasalarında her ne kadar karı ve kocanın anlaşmasıyla boşanmanın gerçekleşmesi yoksa da herkes uygulamada genellikle karşılıklı anlaşılarak boşanıldığını pekala bilmektedir. New York eyaletinde evlilik dışı cinsel ilişkiyi kanıtlamak için yalancı tanık tutulması pek seyrek rastlanan bir olay değildir. Zulmetmek kuramsal olarak kesin ayrılma gerekçesidir. Ama bu konuda öylesine yorumlar yapılmıştır ki saçma sapan bir hale gelmiştir. Ünlü film yıldızlarından birinin karısı kocasını zalimlikle suçlayarak boşamıştı. Kocasının zalimliğine kanıt olarak da eve Kant hakkında konuşan arkadaşlarını getirmeyi adet edinmesini göstermişti. Kaliforniyalı yasa koyucularının karısının yanında ara sıra akıllıca laflar eden kocayı suçlu bularak karısına boşanma hakkı vermeyi düşündüklerini sanmıyorum. Bu keşmekeşe boş bahaneleri ve saçmalıkları ancak akıl hastalığı gibi somut ve geçerli kanıtlar bulmaksızın her koşulda karşılıklı anlaşarak boşanma sağlanmasıyla son verilebilir. Taraflar parasal sorunlarını mahkeme dışında çözümleyebilecekler ve her iki taraf da diğerinin ne kadar canavar olduğunu kanıtlamak için bu işin erbabı adamlar tutmak zorunda kalmayacaklardır. Ayrıca şunu da eklemeliyim ki cinsel birleşmenin olanaksızlığı halinde nasıl ki boşanma sağlanabiliyorsa çocuğun olmaması halinde de sağlanmalıdır. Yani çocuğu olmayan karı koca ayrılmak isterlerse kadının gebe kalamadığına ilişkin bir doktor raporuyla ayrılabilmelidirler. Çocuklar evliliğin amacıdırlar ve insanları çocuksuz evlilikleri mahkum etmek insafsızlıktır. Boşanma yasasına ilişkin söyleyebileceklerimiz bu kadar. Töre ise ayrı bir konu. Gördüğümüz gibi boşanmayı töre güçleştirirken yasanın kolaylaştırılması pekala olanaklı. Amerika'daki boşanma çokluğu bence insanların evlilikten beklediklerinin gerçeklere uymamasından ve evlilik dışı cinsel ilişkiye izin verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Eşlerin her ikisi de evliliği en azından çocuklar yetişinceye kadar sürecek bir birliktelik olarak düşünmeli. Her iki tarafın geçici aşklarının keyfine bırakılmamalıdır. Böylesi geçici aşklar ilgililerce ve çevre tarafından hoş karşılanmadığı durumlarda evlilikler son buluyor. Bu durum kolayca ana baba eksenli ailenin tümüyle yok olmasına neden olacak kadar ileri gidebilir. Eğer bir kadın her iki yılda bir yeni bir koca bulup her birinden yeni çocuklar doğurursa, çocuklar kendi babalarından yoksun kalacakları için de evlilik var olma nedenini yitirecektir.